げにく。
Merhaba, günaydın sayın dinleyicilerimiz. Bugün 24 Mart 2020 Salı ve saatlerimiz 9.05'i gösterirken yeni gün başladı. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetmenimiz Alisan Yıldız ve ben İpek Önder. Yaklaşık 9.55'e kadar sürdüreceğimiz birlikteliğimize hoş geldiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarını hatırlatalım. Çip 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni güne gazete manşetleriyle başlayacağız. Başlıkların hemen ardından merkez haberlerden Ankara gündemini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları telefon hattımızdaki konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la konuşacağız. Yeni günde spor köşemizde ise Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner spordaki gelişmeleri bize aktaracak ve son konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Sencer İmer hocamızla da yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri ele alacağız. Hürriyet Gazetesi ile manşet turumuza başlayalım. İlaç geldi, 11 günden 4 güne indiren ilaç geldi başlığını görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisini 11 günden 4 güne düşüren bir ilacın dün sabah Çin'den getirtildiğini ve yoğun bakım hastalarında kullanılmaya başlandığını açıkladı. Maske üreten 20 firma ile anlaşma yapıldı. Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Ayrıca kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Hızlı tarama kitini devreye sokmuştuk. Çin'den ilave 50 bin kit geldi. Aşı geliştirme için 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Hayatını kaybedenlerden 50-60 arası 2 hasta var. Diğerleri 60'ın üzerinde. Bakan Koca Twitter'dan son durumu da açıkladı değerli dinleyicilerimiz. Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni vaka tanı konuldu. Gençlere uyarımız var. Sağlığına dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. Hürriyet Gazetesi'yle devam ediyoruz. 10 bankadan salgına karşı destek paketi açıklandı. Borçlara öteleme, bankalar bireysel ve kurumsal müşterilerinin salgınla birlikte gelen durgunluğu atlatabilmesi için destek paketlerini açıkladı. Destek paketinin ayrıntılarını Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden öğrenebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgının ekonomi etkilerini azaltma çabasında bankaların da sorumluluk aldığını vurguladı. Albayrak, bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet, millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstesinden geleceğiz dedi. Mehmet Hoca'dan tane tane koronavirüse karşı günlük hayatta nelere dikkat etmeliyiz sorusunu görüyoruz Hürriyet Gazetesi'ndeyiz yine. Bu konudaki her detayı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a sorduk. İşte yanıtları Hürriyet Gazetesi'nde özel bir habere yer vermiş. Para tehlikeli, para pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu itibarıyla virüs ve bakterilerin taşınması açısından idealdir. Çok insanın elinden geçiyor, virüs bulaştırma potansiyeli yüksek. Giysi havalansın, dışarıdan gelir gelmez kıyafetlerini çıkarın, doğrudan dolaba, diğer kıyafetlerinizin yanına koymayın. Havalandırabileceğiniz bir yerde en az 6-8 saat bekletin ve havalandırın. Ayakkabıya dokunma. Ayakkabılar eve virüs getirebilir ama temas etmediğiniz sürece kendiliğinden bulaşmaz. Eve girince ayakkabılarınızı çıkarıp ulaşamayacak bir yere koyun ve elinizi iyice yıkayın. Pişmiş sipariş, soğuk yemek tercih etmeyin, salata, soğuk sandviç siparişi vermeyin, paketlenmeyen veya paketi getirenden virüs bulaşabilir. Hürriyet Gazetesi Haberes'in ardından Milliyet Gazetesi'nde sıra Ekonomiye Tam Destek başlığıyla çıkmış. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası piyasayı korumak için kapsamlı destek paketlerini devreye aldı. Beyannamede süre uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 26 Mart'a kadar verilmesi gereken KDV beyanname ve ödeme sürelerinin 24 Nisan'a 21 Mart'a kadar verilmesi gereken BA, BS formlarının verilme süresinin de 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Albayrak ayrıca belediyelere kaynak sağlamak için de adım attıklarını belirterek belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık 3 aylık kesinti yapılmayacaktır denildi. 18 milyon öğrenci ekran başı yaptı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci dün başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT, EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yapılacak uzaktan eğitimin ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verildi. Velilere de seslenen Selçuk, mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı alınan yeni tedbir açıklamaları da yine Milliyet Gazetesi'nde yer bulmuş. Yaşlılar kuyrukta, yurdun birçok kentinde bazı emekliler maaşlarını alabilmek için banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve zabıtanın yanı sıra belediye hoparlöründen yapılan anonslarla 65 yaş üstünün evlerine dönmeleri istendi. İstanbul'da karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan bir kadın da Taksim'de özel kıyafetli polislerce yakalanıp hastaneye götürüldü. Stokçuya son ikaz, İçişleri Bakanı Soylu bazı maske üreticilerinin stokçuluk yaptığını belirtti. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları uyardık, fabrikalarına el koyarız dedi. Rekabet Kurumu uyardı. Rekabet Kurumu gıdada fahiş fiyat artışlarına karşı uyarıda bulunarak yaş, meyve ve sebze başta olmak üzere gıdada rekabeti bozacak eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar hakkında en ağır para cezası uygulanacaktır açıklaması yaptı. Ve Milliyet'ten aktaracağımız son haberde İstanbul'dan Kapalı Çarşı kapatıldı. İstanbul'da 1461 yılında kurulan ve serbest piyasanın kalbinin attığı tarihi Kapalı Çarşı, tüm dünya etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sonra ilk kez geçici olarak kapatıldı. Geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Keşke 14 gün kuralına uysaydı. Fransa'da koronavirüse yakalandıktan sonra geldiği Türkiye'de vefat eden 62 yaşındaki EY'nin yolculuğu yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal kuralının ne kadar hayati olduğunu ortaya koydu. EY'nin tedavisi yurt dışından geldiğini gizlediği için geç başladı. İki yakını virüs tedavisi görüyor ve temas kurduğu 70 kişi karantinada. Fransa'da yaşayan gurbetçi EY, bir yakınının cenaze töreni için 9 Mart'ta uçakla İstanbul'a, oradan da Trabzon'a geçti. Virüsün yaygın olduğu Avrupa'dan geldiğini halde kendini izole etmedi ve cenaze törenine, mevlide ve taziyeye katılarak çok sayıda kişiyle temasta bulundu. EY 11 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yurt dışından geldiğini söylememesine rağmen yapılan korona testi kuluçka dönemi olduğu için negatif çıktı. Şikayetler artınca 16 Mart'ta yapılan 3. test pozitif çıktı. EY 20 Mart'ta hayatını kaybetti. Temas ettiği iki yakını da pozitif çıktı. Bu iki kişi görev yaptıkları kurumdaki çalışanlar ve ilk gittiği hastanedeki doktorlar şimdi karantinada. İçişleri Bakanlığı COVID-19 tedbirleri kapsamında marketlere ve toplu taşımaya kısıtlamalar getirdi. Market içinde belirlenen sayıda müşteri varsa içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak, müşteriler aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde alışveriş yapılacak. Toplu taşımanın %50'si boş olacak. Şehir içi ve şehirler arası bütün toplu taşıma araçları taşıma kapasitesinin en fazla yarısı kadar yolcu kabul edebilecek. Yolcuların koltuklara dağılımı birbirleriyle temas etmeyecek şekilde düzenlenecek. Yeni Şafak gazetesinin ardından manşetlerine bakacağımız son gazetede Sabah gazetesi, Türkiye'ye nefes aldıracak hamle. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar milli birlik dayanışma sergileyerek milyonlarca vatandaşı ve ekonomi dünyasını rahatlatacak adımlar attı. Tüm kredilere öteleme, bireysel müşteri ve firmaların bu ayın sonunda ödeyeceği taksit, faiz ve ana para ödemeleri ötelendi. Tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirildi. İşletmelere personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti sağlanacak. Esnafın kredisine de faizsiz öteleme. İşçi çıkarmayan işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak. Sıkıntıda olanların kredileri 6 aya kadar ödemesiz, 12 aya kadar ilave süreyle yapılandırılacak. Esnafın Nisan, Mayıs, Haziran kredileri de 3 ay faizsiz ertelenecek. Korona ve ilaç müjdesi haberi de Sabah gazetesinde öne çıkan bir başka başlık. Detaylarını diğer gazetelerde göz atmıştık zaten. Sabah gazetesiyle birlikte de manşet turumuzu noktalıyoruz.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemine ilişkin detayları TRT muhabiri Demet Keçi'den öğreneceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, notlarınızı alarak başlayalım efendim.
Ankara gündeminin yine en sıcak başlığı koronavirüsle mücadele konusu olacak. Türkiye'de koronavirüsten 9 kişi daha hayatını kaybetti son olarak. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hasta sayısı ise 289 kişi daha artarak 1236'ya ulaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu ülke bu tehdide yenik düşmeyecek açıklamasında bulunmuştu. Evet, bir taraftan da koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler genişletildi. Yine gece saatlerinde haber geldi. İçişleri Bakanlığı yeni bir koronavirüs genelgesi yayınlamıştı. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve müşteri sayısıyla toplu taşım araçlarının yolcu kapasitesi düzenlendi. Genelgeye göre tüm marketler sabah 9'da akşam 21 arasında hizmet verecek. Tüm toplu taşım araçları taşıma kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabilecek. İşte bu konuyla ilgili, bütün bu gelişmelerle ilgili bugün Koronavirüs Bilim Kurulu tekrar toplanabilecek. Alınacak ek tedbirlere konuşmak üzere böyle bir ihtimalde söz konusu, şayet toplantı gerçekleşirse ayrıntıları sizlerle paylaşıyor olacağız. Meclisin gündemi oldukça yoğun. İnfaz düzenlemesinde son rötuşlar yapılıyor. AK Parti taslağı istişare etmek için siyasi partilerden randevu aldı. Bugün önce saat 10'da CHP heyetini, saat 13'te ise İYİ Parti heyetini ziyaret edecek, görüşmeler olacak. Binlerce kişinin beklediği düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Ceza indirimini içeren düzenlemede terör, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar kapsam dışı bırakıldı bildiğiniz üzere. Genel kurulda bugün torba teklif mesaisi var. Saat 15 itibariyle gerçekleşecek. Ekonomi ilişkin torba teklifin görüşmelerine devam edilecek. Genel kuruldaki önergelerle yeni düzenlemeler teklife eklenecek. Çek ve sicil affı bekleniyor. Karşılıksız çek cezasından kaynaklanan para ve hapis cezaları 3 yıl ertelenecek. Karşılıksız çek verdiği için bankalar tarafından kredi kullandırılamayan kişilere de kolaylık sağlanacak. Biz bu başlıkların ayrıntılarını gün içerisinde bültenlerimiz aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırıyor olacağız.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. TRT muhabiri Demet Keçi telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Telefon hattımızdaki konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Günaydın efendim.
Günaydın İpek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu toplantısının ardından koronavirüsle mücadelede yeni gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayısının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu da konuşuldu. Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Siz gelinen bu noktayı koronavirüsle mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu başlarken şunu ifade edeyim. Sesi kulağımdan alabilirse arkadaşlar, ben konuşma insicamını kaybediyorum. Aynı konuşma bana geliyor çünkü. Şimdi bu korona virüsle mücadele bütün dünyada kendi örnekleri üzerinden yürüyor ama Türkiye bu konuda bir en azından ilk başlangıçta virüsün Türkiye'ye gelmesini engelleyecek geciktirici bir tedbirler manzumesi ortaya koydu. Bugün itibariyle o tedbirler manzumesinin faydalarını görüyoruz. Dünyadaki diğer ülkelerde, İran'da, Avrupa'daki birçok ülkeye nispetle Türkiye'de koronavirüsün yayılması halihazırda açıklanan rakamlar etrafında belli bir ölçüde duruyor ve hani öngörülenin altında geometrik bir çerçevede sıçramıyor. Bu önemli. Bu tedbirler manzumesi içerisinde özellikle bu mücadeleyi yürütecek olan sağlık çalışanlarının durumu önemli. Sağlık çalışanları fevkalade bir performansla gayret sarf ediyorlar ve aynı zamanda bu hastalığın temel risk grubunu da teşkil ediyorlar. Hastanelerde oldukları için, hastalarla muhatap oldukları için özellikle sağlık çalışanlarını korumak gerekiyor. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının bu 24 saate varan performanslarının özlük haklarıyla ilgili kısmının da bakanlık, hükümet halletmiş durumda. Buradan kaynaklanabilecek eksiklikler, gedikliklerin olmayacağı %100 performans uygulanarak sağlık çalışanlarına bu performanslarının karşılığının yatırılacağı ifade edildi. Tabii ki bu ücret onlara sadece hani moral verecek bir şey. Milletimiz de zaten bu moral için gayret sarf ediyor. Ama en önemlisi İpek Hanım, bu koronavirüsüyle mücadelede sağlık çalışanları üzerine düşeni yapıyor. Resmi otoriteler üzerine düşeni yapıyor. Her gün işte İçişleri Bakanlığı'nın sahadaki duruma göre yeni bir takım düzenlemeler yaptığını, genelgeler yayınladığını görüyoruz. Mülki idare amirleri, işte içlerine bağlı diğer unsurlar, güvenlik kuvvetleri bunu tatbik etmeye çalışıyorlar. Ama asıl olan Sağlık Bakanı'nın da ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu konunun otoritesi olan Erçelen'in ifade ettiği gibi bizlere düşüyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bir sloganı var biliyorsunuz. Tehdit küresel, mücadele ulusal, buna bir de tedbir de kişisel diyebiliriz. Bu kişiselle beraber belki ailevi tedbirleri de ifade edebiliriz. Çünkü her kişi bir aile içerisinde ve aile müşterek bir tedbir alırsa yaşlılarından çocuklarına kadar aynı hanede olsun olmasın onları eğitirse, bu konuda teşvik ederse kalabalıklardan uzak duracağımız, kendimizi tecrit edeceğimiz, böylece hastalığın salgına dönüşmesini engelleyerek hem sağlık çalışanlarını hem de toplumu koruyacağımız bir hamlede bulunabiliriz. Bu özellikle işte tehdit, risk veya unsuru olarak görülen yaşlarımızla ilgili biliyorsunuz bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Buradaki temel maksat özellikle virüsün sağlıklarını tehdit eden, tehdit ettiği bu kesimi korumak, kollamak amacıyla bu kesime yönelik kamu otoriteleri, komşular, aileler yardımcı olacak hamlelerde bulunuyorlar. Özellikle yaşlarımızı korumalıyız ama yaşlarımızı korumak yetmiyor. Yaşlarımızı korumak için bilhassa sokakta bunları ailelere taşıyan, çok genç, çok hareket eden, çok gezen, çok insanlarla görüşen kişiler. Bu da özellikle gençler oluyor. Gençlere de çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. İşte medyamız da bu manada üzerine düşen görevi yapıyor. İşte çeşitli tartışma toplantıları, uyarılar vesaire. Ama özellikle bizlerin, hepimizin bu mücadelede aile içerisinde oturup, düşünüp, konuşup, tartışıp kararlar vermesi, birbirimizi etkilemesi, eğitmesi, sokağa çıkıştan eve girişe kadar, yani bunlar zaten sokağa çıkmamalıyız ama hani özellikle mecburi durumlarda sokağa çıkacak kişilerin davranış tarzlarına kadar hepsini aramızda konuşmalıyız. Bunu yapabildiğimiz ölçüde bu son açıklanan işte hastalık ve buna bağlı rakamlar seti Türkiye'nin hani geometrik bir çerçevede artmayan, biraz yatay seyreden, inşallah bu hafta da böyle devam eder, bir kontrol altına aldığı şeyini, hani imajını veriyor. Bu salgınla mücadele bu bakımdan fevkalade bir, hani hepimizin, Sağlık Bakanı söylemişti, herkesin kendi fevkalade halini ilan edeceği, olağanüstü halini ilan edeceği ve tedbir alacağı bir çerçevede ilerliyor. Ben burada hani şunu söylemek isterim İpek Hanım. Mesela Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT bu manada kendi üzerine düşeni yapıyor. Biz bu yayına evvelden stüdyoya gelerek katılıyorduk. Şimdi telefon marifetiyle katılıyoruz. Böylece hem kendimizi, hem TRT çalışanlarını, hem de gelip giderken kullanacağımız vesayet araçlardaki şoförlerimizi korumuş oluyoruz. Her kurum, her aile, her iş yeri buna benzer tedbirler alabilir. Keza yine TRT'nin güzel bir uygulaması daha var. Vardiya sistemine geçerek bu herkesin aynı anda çalışmasını engelleyecek insanların evlerinde devam etmesini ve yani işi döndürebilecek kadar personelin mesai yaptığı haftalık ölçeklerde, daha sonra da diğer grubun devam ettiği bir iş bölümü yapılmış. Bunu her iş yeri de yapabilir, tanzim edebilir. Ama buradaki mantık, ben onu özellikle işaret etmek istiyorum. Yani her kurumun, her ailenin, her kişinin üzerine düşen çok ciddi bir sorumluluk var. Hem Türkiye'nin içerisinde hem de bizi dinleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye'nin dostu, Türkçe bilen bütün dostlarımızın riayet etmesi gereken bir husus var. Bütün bunları yaptığımızda şahsi olarak ailemizden, evimizden başlamak suretiyle ulusal ölçekte yaptıklarımız da aynı zamanda bu hastalığın bütün insanlık alemine zarar vermesini de engelleyecek, salgını engelleyecek, vakit kazanacağımız bir çerçevede ilerleyebiliriz. Türkiye bu manada üzerine düşeni yapıyor.
Evet efendim, çok doğru söyledikleriniz. Bilim kurulu üyeleri de zaten açıklıyor. Önümüzdeki özellikle birkaç hafta çok kritik öneme sahip. Vaka artışını da vatandaşlarımızın sosyal izolasyonu belirleyecek. Sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerinizi de almak isteriz Sayın Yılmaz. Sosyal medyada koronavirüsle ilgili halkı korku ve paniğe sürükleyen çok sayıda algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntüler ve ses dosyaları paylaşımları yapılıyor. Birlik ileriliği mevcut. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Kısaca alalım.
İpek Hanım, bu da çok önemli. Burada önemli olan korkutmak, endişeye sevk etmek, işte resmi otoritelere, sağlık otoritelerine, birbirimize güvensizlik yaymak değil. Ya da mesela şöyle bir şey de var. Son günlerde yaşlıları sokakta şurada burada görüp onları taciz eden, onları rencide edecek bir şekilde bir dille kayıt yapan ve bunu sosyal medyaya veren insanlar var. Yani bunlar aslında biz bir hastalıkla mücadele ediyoruz ama bunlar da başka türden bir hastalık. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bu insanların sağlığını yani öne sürerek korkutmak, afetlerde, bir takım savaşlarda bütün bunlar hiçbir şekilde yapıcı bir gayret içermiyor. Burada önemli olan husus birbirimizi hani eksik yediğimizi giderecek şekilde, takviye edecek şekilde desteklemek. Sosyal medyayı bu manada olumlu kullanan çok sayıda aktör de var. Ama yalanla tahrik edecek, insanları korkutacak, yani bir de gerçekliğe dayanmayan bilgilerle bir takım yayınlar yapmak, kayıtlar yapmak, bunlar hani sadece ayıp değil İpek Hanım, aynı zamanda suç. Bunun da altını çizmek lazım. Zaten İçişleri Bakanlığı bu nevi'den suçlarla da mücadele ediyor ve yani bunlar İçişleri Bakanlığı'nın, savcılığın çalışmaları neticesinde yakalanıyorlar. Ama daha önemli olan husus bu suç olmakla beraber aynı zamanda gerçekten hani bizim küçüklüğümüzden beri öğrendiğimiz bütün değerlere, bize ailemizde öğretilen, okullarda öğretilen bütün değerlere muhalif, bütün değerleri reddeden kötü bir yaklaşım tarzı. Bu sosyal medya ile ilişkimizin de yeniden tanzim edilmesi, belli bir standarda, terbiyeye, yapıcılığa oturması gerekiyor.
Evet, bu zor süreçte sosyal medyada bilgi kirliliğine alet olmamak herhalde hepimizin faydasına olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim, görüşleriniz için sağ olun. Hoşçakalın efendim, sağlıklı günler diliyoruz. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la telefon hattımızdaki konuğumuz.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Hürriyet gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Spor camiası da koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Değerli Şahiner, koronavirüsten etkilenen sporcular söz konusu olduğu gibi dün de Galatasaray'da üzücü gelişmeler yaşandı. Sarı Kırmızılı Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair haberleri okuduk. Tabii kendilerine acil şifalar diliyoruz. Siz gelinen bu süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? Buyurunuz.
Öncelikle tabii biz de Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray camiasının bu süreci en kısa sürede sağlıklı bir şekilde atlatmalarını bekliyoruz. Aramıza bir şekilde sağlıklı şekilde en kısa sürede dönmelerini bekliyoruz. Hatırlayacaksınız geçen hafta Galatasaray Beşiktaş maçı oynanmıştı Süper Lig'de ve o maç öncesinde ve sonrasında bir takım tartışmalar yaşanmıştı. Öncelikle Galatasaray cephesi karşılaşmanın oynanmaması yönünde bir talepleri olmuştu ama Futbol Federasyonu o aldığı kararda Süper Lig'deki karşılaşmaların seyircisiz oynanması yönünde bir karar vermişti. Ama sonrasında da maç bittikten sonra özellikle Sayın Fatih Terim'in açıklamaları Futbol Federasyonu'nun aldığı karara yönelik sert eleştirileri olmuştu. Ve bu şartlarda maç oynamanın çok da sağlıklı olmadığını söylemişti. Hatta şöyle bir de örnek vermişti. Hani tamam maç seyircisiz oynanıyor ama sonuçta futbolcular saha içinde belki daha önceki seremonilerde olmadığı gibi olduğu gibi tokalaşmıyor. İşte çok fazla birbirine sarılmıyor. Biz yedek kulübesindeki ekipler olarak çok fazla bir münasebetimiz olmuyor ama şu anda basın toplantısı yaptığımız odada 68 kişi var ve kimin bu virüsü taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Burası bir risk oluşturmuyor mu demişti. Bu gelinen noktada tabii ki şu an için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkes tedirginlik içinde ve bu virüsün bulaşma hızı, yayılma hızının çok süratli olduğunu düşünürsek herkesi tehdit eden bir durum söz konusu ve artık yavaş yavaş da görüyoruz ki bir şekilde herkes bu virüsten etkileniyor. Dünyada sayılar hızla artıyor. Ülkemizde başlangıçta vaka sayısı düşüktü. sonrasında yavaş yavaş bir artış göstermeye başladı ve toplumun her kesimini yakından ilgilendiriyor. O yüzden buradan özellikle söylememiz gereken şu, kurallara mutlaka herkesin aşırı şekilde dikkat etmesi gerekiyor. İşte kişisel hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evde kal çağrısına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde bu yayılma hızını düşüreceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu konuda tüm ülke olarak, vatandaş olarak üzerimize düşen görevi mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Daha öncesinde hatırlarsanız Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nde de bir yöneticilere 3 oyuncuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yani spor camiasında da yavaş yavaş virüsün etkilerini görmeye başladık. UEFA geçen hafta aldığı bir kararla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2021 yılına ertelemişti. Yani şampiyona bir yıl sonra yapılacak. Dün de yeni bir gelişme oldu. Geçen haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları ertelenmişti. Dün de yeni bir karar alındı ve Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finali süresiz bir şekilde tarihi ertelendi. Yani şu anda ne zaman oynanacaktığı belli değil. Bu bizim açımızdan şöyle bir öneme sahipti. 2020 Avrupa Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Olimpiyatları'nda oynanacaktı ama şu an o da ertelenmiş durumda. Yani tüm dünyada spor adına bütün organizasyonlar ertelenmiş, askıya alınmış ve ne zaman yapılacağı belli olmayan bir karmaşık düzen söz konusu. Tek şu anda beklenti Japonya'daki olimpiyat oyunlarının düzenlenip düzenlenmeyeceği şeklinde, yönünde. Ama şu anki gelişmeler de sanki olimpiyat oyunlarının da bu süreç içinde erteleneceğinin daha yüksek ihtimal gibi durduğunu gösteriyor bize. Çünkü sporculardan, ülke federasyonlarından bir takım eleştiriler geliyor. İşte katılmayacakları yönünde söylemler geliyor ve şu anda organizasyonların bir kısmı yapılamadığı için olimpiyata kota alacak sporcuların belirlenmesi konusunda da bir takım sıkıntılar yaşanıyor. O açıdan olimpiyatlar da ertelenirse bu süreç içinde şaşırtıcı olmaz. Zaten şu anda insan sağlığı en önemli şey olduğu için o da ertelenirse kimsenin ben açıkçası itiraz edeceğini zannetmiyorum. Zaten birçok ülke sporcusu federasyonu yaptıkları açıklamalarda da olimpiyatlara gitme konusunda çok da istekli olmadıklarını açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bizim kendi ligimize baktığımızda şu anda futbol, basketbol, voleybol, handbol ligleri zaten ertelenmiş durumda ve ne zaman oynanacağı konusunda, ne zaman tekrar maçların başlayacağı konusunda net bir şey yok. Sadece Kulüpler Birliği, futboldaki Kulüpler Birliği kendi arasında başkanlar yaptıkları durum değerlendirmesinde 17 Nisan'da liglerin yeniden başlatılabileceği yönünde bir karar almışlardı ama o sadece bir kendi aradaki görüşmeden çıkan sonuçtu. Başlayıp başlamayacağı konusunda net bir tarih yok. Belki de şu anda konuşulan bir takım senaryolar var. Onların gerçekleşme ihtimali olabilir. Her kulüp başkanı, yöneticisi kendince bir takım fikirler ortaya atıyor. İşte daha önce geçmiş sezonlarda bir kez uygulanmıştı. Hızlandırılmış bir playoff sistemi olabilir mi deniyor. Lig hızlandırılabilir mi deniyor. İşte kalan 8 haftayı çok kısa sürede haftada 3 maç oynayacak şekilde bitirebilir miyiz deniyor. Bir kısım başkan, yönetici şu anki mevcut tabloda lig sonlandırılabilir. İşte ama şampiyon belirlenmeden sadece Avrupa kupalarına gidecek takımlar şu anki sıralamaya göre Avrupa'da bizi temsil edebilir. Oradan elde edecek gelir de diğer o takımlar arasında bölüştürülebilir gibi bir fikir ortaya atıyor. Ama bunların hepsi şu anda tartışılan şeyler. Süreç içinde nasıl bir değerlendirme yapılacak? Futbol Federasyonu nasıl bir karar verecek? Bekleyip göreceğiz ama olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için doğal olarak kimse ne yapılacağı konusunda bir fikir sahibi değil. Sadece kafalarındaki düşünceleri bir şekilde ortaya atıp bir orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Şu an için UEFA Avrupa Ligi finali, Şampiyonlar Ligi finali ertelenmiş durumda. Süper Kupa finali ertelenmiş durumda. Maçların ne zaman oynanacağı belli değil. Türkiye Ligi'nde bu maçlar oynanacak mı oynanacak mı belli değil. Olimpiyatlar yapılacak mı yapılacak yapılmayacak mı belli değil. Futbolcuların, sporcuların durumu ne olacak belli değil. Çünkü özellikle futbolda sözleşmeler 31 Mayıs tarihi itibariyle sona eriyor oyuncuların birçoğunun sözleşmesi. Sonrasında sarkarsa eğer maçlar oynanırsa o süreçteki oyuncuların durumu ne olacak hiçbiri belli değil. Şu anda tam bir belirsizlik durumu söz konusu. Ama işte 17 Nisan tarihi itibariyle ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte virüsün etkisinin azalabileceği yönünde bir takım bilimsel söylemler var. Bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Şu an için sadece bir belirsizlik söz konusu. Kulüpler, yöneticiler, başkanlar, sporcular, taraftarlar, herkes bu belirsizlik ortamının bir şekilde kalkmasını ve sonrasında ne olacaksa, en azından olumlu ya da olumsuz, belki ligler şu anki puan durumu itibariyle sona erdirilecek. Belki dediğim gibi hızlandırılmış bir lig müsabakası oynanacak. Belki playoff sistemine geçecek ama bunların hiçbiri şu an için net bir şekilde ortaya konulmuş şeyler değil.
Teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Saatlerimiz 9.40'ı gösteriyor ve yeni güne devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Telefon altımızdaki konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Sencer İmer hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın efendim.
Hoş bulduk İpek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor Sayın İmer ve siyasi, ekonomik, toplumsal etkileriyle de sanırım dünya tarihine damga vuracak önemli bir süreçle karşı karşıyayız. Milyonlarca insan kendisini izole edip evlerine çekilirken koronavirüs salgını da tam anlamıyla küresel bir soruna dönüştü. Sizce bu salgın küresel sistemi nasıl etkileyecek değerli hocam?
Efendim kriz dünyayı öncesi ve sonrası olarak, korona krizinin öncesi ve sonrası olarak etkileyeceği kesin. Dünyanın bir kere ekonomik faaliyetlerinde bir durumu var. Aynı şey her ülke için geçerli. Bizim ülkemiz için de geçerli. İtalya bunu çok bariz bir şekilde yaptı. İtalyan hükümeti bir karar aldı ve ekonomik faaliyetleri hayati olanlar dışında durdurdu. Başka çare yok. Çünkü insanların izolasyona çekilmeleri ve karantina uygulamasının yapılması bu hastalığın yayılmasını önlemek için uygulanacak yegane yöntem görünüyor şu anda. Çünkü insanlar ne kadar birbirleriyle az temas ederlerse bu o kadar az hızlı yayılır. Dolayısıyla yayılmayı önlediğimiz zaman bu hastalığın daha uzun bir süreye, hepimiz mutlaka buna yakalanacağız günün birinde de, önemli olan bunun uzun bir süreye yayılması. Birdenbire bütün insanlar buna yakalanacak olurlarsa onların aşağı yukarı %10 kadarı hastaneden yardım almak ihtiyacını hissedecekler. Hastaneden yardım almak ihtiyacını hissedince bunların da %5'i solunum cihazı gibi bir takım teknik şeylere muhtaç hale gelecekler. Yatak sayısı sınırlı olduğu için bütün dünyada, her ülkede böyle bir durumun olması istenmiyor. İtalya'da zaten durumun vahameti buradan ortaya çıktı. İzolasyona ve karantinaya ciddi önem vermedikleri için veya geç kaldıkları için ne oldu? Hızla yayıldı. Ve neticede hastaneler bunun üstesinden gelemiyor. Yani şöyle düşünelim, teorik konuşuyorum tabii. İtalya'nın nüfusu farz edelim 60 milyon. Bu 60 milyonun yayıldığı, bütün ülkeye yayıldığını düşünürseniz bir anda %10'a 6 milyon adam yapar. Bu 6 milyonun da 3 milyonu solunum cihazlarına bağlanmak isteyecek. O kadar yatak yok. Yani Türkiye bu bakımdan en şanslı olanlardan birisi. Neticede Türkiye'de 28-30 bin civarında bu şekilde yatak var. İtalya'da bizden biraz daha az. Dolayısıyla bunlar buna cevap veremeyeceği için insanlar bir noktada gerekli tıbbi yardımı alamadıkları için hastanelerden ölecekler. Dolayısıyla ölümler artar. O halde ne yapmak lazım? Mümkün olduğu kadar insanların birbiriyle olan temasını azaltmak suretiyle bunun aniden değil de uzanarak, yani uzun bir süreye giderek yayılmasını sağlamak lazım. Yapılmaya çalışılan şey bu. Bunu yaparken de gerektiği takdirde gayet tabii ekonomik faaliyetlere de ara vermek gerekiyor. Çünkü üretim yerinde bulunan insanlar ister istemez birbirlerine yakın temasta bulunuyorlar. Hatta ulaşım araçlarını, toplu taşım araçlarını vesaireyi kullanmak suretiyle de bu yaygınlaşabiliyor. İstediğiniz kadar tedbir alın. Demek ki bunun ekonomik sonuçları olacak. Yalnız İtalya için değil, İspanya için değil, Fransa için değil, Almanya için değil, bütün dünya için. Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Şimdi Çin burada bu vakanın ilk çıktığı yer olarak bakıldığı zaman da çok şiddetli tedbirler alarak o Wuhan şehrini ve o Wuhan şehrinin bulunduğu eyaleti yani çok kuvvetli bir karantinaya almak suretiyle 46 milyon insanı bir anda karantinaya almak suretiyle hepimiz nasıl oluyor bu iş dedik. Yani bir noktada otoriter bir rejim aldığı tedbirler sonucunda bu oldu. Diğer ülkeler bunu yapamıyorlar. Çünkü otoriter bir yapıları yok o şekilde. Dolayısıyla bu iş Çin'de çok çabuk çözüldü. Yani şu anda daha iyi durumdalar öyle diyelim. O halde bütün dünyanın ekonomisi bundan etkilenecek. Dünya ekonomisinin bence büyümeyeceği, hatta belki küçüle dahi bilir eğer bu uzun süre devam ederse. Şimdi tabii ondan sonra tekrar ayağa kalkma dönemi başlayacak. Mümkün olduğu kadar en az kayıpla bu şeyi pandemiyi atlatmamız gerekiyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu ifade ediyor. Ne diyor? Mümkün olduğu kadar çok test yapın, izole edin insanları, karantina uygulayın. Ekonomik faaliyetleri ikinci plana atın. Bu demektir söylenilen şey. Dolayısıyla Türkiye de bu yolda ilerliyor. Şu anda 65 yaş üstündekileri evden ayrılmamaları konusunda uyarıldılar. Yani bu konuda bir tavsiye kararının ötesinde ceza da verilebiliyor. Ama onun altındaki yaşta bulunanlar için de geçerli bu. Yani şu anda Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yok ama dün Sağlık Bakanımızın yaptığı konuşmada çok açık ifade edildi. Herkes kendi sokağa çıkma yasağını kendi ilan etsin dedi. Yani devlet olarak yapmadılar bunu. Ama insanlar buna riayet etmedikleri takdirde özellikle 65 yaş altında olanlar o zaman devlet burada tıpkı işte Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da olduğu gibi veya başka yerlerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı da koyabilir. Bu bir noktada böyle bir kararın arifesindeyiz dersek yanlış olmaz. En önemli etkisi demek ki o zaman bu karantina tedbirlerinin mecburen uygulanması gereken karantina tedbirlerinin sonucunda ekonomik faaliyetlerin hayati olan, stratejik olanları dışında diğer faaliyetlerin durdurulması ki bunu özellikle İtalya'da gördük, Fransa'da görüyoruz, İspanya'da görüyoruz. Almanya'da yavaş yavaş bu istikamete doğru ilerliyor. Amerika'da da benzer şeyler olacak. Tabi borsalar bundan çok etkileniyor. Hisse senetleri muazzam değer kaybediyor. Dolayısıyla varlıkların değeri kaybolunca insanlar, bazı fırsatçılar bunu kullanmak suretiyle birçok değeri ucuza kapatma gibi bir duruma geliyorlar. Buna karşı da devletler kendi ekonomik varlıklarını koruyabilmek için bir takım önlemler almak zorunda kalacaklar. Artı Amerikan hükümetinin özellikle almaya çalıştığı herkese $1000 vermek gibi bir tedbir bir noktada zor durumda olan, geçimini sağlayamayan, mutlaka çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız için de düşünülmesi gereken bir tedbir. Nitekim Türkiye'de de buna benzer bazı tedbirler alındı. İşte asgari ücretin seviyesine geliri olmayanların çıkarılması en azından 1500 lira civarında. Ve belki bu daha da kuvvetli, yalnız şirketler değil, şirketlerin de batmasını önlemek lazım. Özellikle küçük ve orta boy şirketler gayet tabii borçlarını ödeyemedikleri, üretimde yapamadıkları için batabilirler. Bu da işsizliğe yol açar. O halde yapılması gereken şey bu şirketlerin batmaması için bir takım önlemler almak. Yani destek tedbirleri yapmak. Bu da nasıl olacak? Eğer bütçe gelirleri yetmiyorsa para basmak suretiyle olacak. Para basmak suretiyle nitekim Amerikan devleti bunu böyle yapıyor. Onların parası dünya parası olduğu için önemli değil. Enflasyonu etkilemiyor o ülkede. Dünyaya yayıldığı için. Ama birçok ülkede bu Avrupa Birliği de aynı şekilde sınırsız kaynaklar ortaya koymaya çalışıyor şirketler için. Ama bizim ülkemiz gibi ülkeler bizim paramız dünya parası olmadığına göre biz de bunu para basmak suretiyle yaparız. Ama bunu yaptığımız takdirde de ne olur? Enflasyon artar. Ama burada önemli olan enflasyonun artması mıdır? Yoksa şirketlerin ayakta kalıp işsizliğin önlenmesi midir? Bu kararın verilmesi gerekir ki ben işsizliğin önlenmesi, şirketlerin batmasının önlenmesinin daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla ekonomi neticede kendisi için değil, insanlar için var. O halde insanların hayatı ve varlıklarını devam ettirmeleri, işsiz kalmamaları da bizim ana amacımız olmak zorunda. Yani sosyal devlet anlayışı da bunu gerektiriyor zaten. Bütün devletler de bundan etkilenecek. Demek ki özetle söyleyecek olursak, bu hastalığın hızla yayılmasını önlemek için uygulanan karantina tedbirleri çok şiddetli bir şekilde uygulanmalı. Gerekirse eğer halk bu konuda duyarlı değilse halka bunu zorla maalesef yaptırmak zorunda kalınacak. Tıpkı İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da olduğu gibi Amerika'da da bu yolda gelişmeler var. Onun ötesinde bu tabii şirketleri ekonomik faaliyetlerin zayıflaması sebebiyle hatta durdurulması hayati olanlar dışında işte gıda maddeleri, elektrik, su, gaz vesaire gibi bunların durdurulması halinde şirketlerin batmasını önlemek için de bir takım tedbirler alınması gerekecek. Bu alınan tedbirlerde bütçe imkanlarını aşması halinde para basmak suretiyle yapılacak. Bu yapıldığı zaman da enflasyon artacak ama bu artış esasen öbürüne göre bir tercih edilecek bir durum diyebiliriz. Yani benim görebildiğim neticeler bunlar. Tabii bundan sonra dünya üzerinde de üretim merkezi olarak Çin mesela hep seçilmişti. Birçok şey Çin'e bağlı. Mesela bu vantilatörler diyelim, yani şu hani solunum cihazlarına takılan vantilatörler. Bunlar Çin'den geliyor. Amerika'daki de, Avrupa'daki de. Şimdi tabii böyle olması akıllıca bir şey değil. Ne yapmak lazım? Her ülkenin kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim olması lazım. Yani yeni üretim merkezleri yaratmak lazım. Yani her şeyi Çin'e bağlamamak lazım. Mesela ilaç ham maddesinde de pek çok şey yalnız Çin'e bağlı olarak gidiyor. Birçok ilaç ham maddesi Çin'den geliyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Değil mi? Avrupa da bunu düşünüyor. Belki Amerika da bunu düşünüyor. Bizim de bunu düşünmemiz lazım. Yani aşı üretmek, ilaç üretmek gibi konularda daha ihtiyacımızı karşılayacak şekilde hareket edecek ekonomik politikaları ve kalkınma politikaları uygulamamız lazım. İlaç ve aşı gibi şeyleri de mümkün olduğu kadar kendimiz daha çok, yani uluslararası şirketler yerine kendimiz üretmeye çalışmak zorundayız. Yani demek ki o zaman bunun sanayi açısından da daha çok her ülkenin ulusal sanayisini güçlendirmesi gibi küreselleşmeye karşı bir sonucu olacak. Bu tabii uluslararası işbirliğini engelleyecek bir şey değil ama kendisini güvenceye almak, gıda güvenliği gibi, ilaç güvenliği gibi bir takım stratejik maddelerin ülke içerisinde üretilmesi gibi. Türkiye bu bakımdan şanslı bir ülke. Çünkü kendisini besleyebilecek topraklara sahip, su kaynaklarına sahip ve tecrübeye sahip. Netice olarak kendisini tarım olarak, gıda maddesi olarak besleyebildiği gibi başka ülkelerin de gıda ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yani Türkiye'nin önemi, eğer Türkiye bunları tam yerine getirirse hem kendisi için, hem bölgesi için, hem de dünya için önemli olacak. Yani Türkiye'nin önemi, Türkiye gibi ülkelerin önemi de artacak. Yani yalnız büyük ülkelerin değil, orta büyüklükteki ülkelerin de önemi politik olarak ve stratejik olarak da artacak. Tabii askerlere de dikkat etmek lazım. Mümkün olduğu kadar savaşları yapmamak, bölgesel savaşları yapmamak, terörü bir politika aracı olarak kullanmamak lazım. Biliyorsunuz askerler arasında da bu hızla yayılabilir. Savaşlar da bu iş için en uygun ortamı yaratır. O bakımdan savaşları yapmamak, göç hareketlerine sebebiyet vermemek ve barışı daha çok desteklemek bundan sonra dünyanın tatbik etmesi gereken politika olacaktır. Birçok ülke maalesef, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD'ye verdiği destek hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Aynı şekilde mesela bu HTŞ dediğimiz sakallı adamların teşkil ettiği aşırı dinci grupların yaptıkları şeyler, Amerika tarafından bunlar iyi çocuk oldu falan denmesi doğru bir şey değil. Yalnız Amerika değil, diğer ülkelerde terörü desteklememeliler. Yani terör artık devletler tarafından desteklenen, savaşa sebebiyet veren bir politika olarak yasaklanmalı. Tıpkı nükleer silahların, kimyasal silahların yasaklandığı gibi.
Evet, umalım ki bu küresel salgına neden olan koronavirüs Orta Doğu'da da barışı getirebilir. Bunu temenni ederek noktalayalım Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve görüşleriniz için. Sağolunuz.
Estağfurullah efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Sancar İmer hocamız bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de yeni günün sonuna geldik. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ali Sen Yıldız'da ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.